Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar. 11 Ağustos 2020 Salı, bugün dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Koronavirüs, Lübnan'daki gerilim, Belarus'ta, Beyaz Rusya'daki gerilim ve son olarak Türk-Yunan ilişkilerinde Akdeniz'deki gerilim. Oruç Reis sismik araştırma gemisi açıldı. Beraberinde Türk donanması var. Yunanistan'ın tepkileri var. Daha önce patlayan kriz Almanya'nın devreye girmesiyle teskin olmuştu, teskin edilmişti. Türkiye tırnak içinde jest yaptık ama Yunanistan diyalog kurmak istemiyor. Tutumu almış durumda şimdi. Sahadan da bir takım haberler geliyor. Bir sivil Türk gemisine yönelik bir saldırı olduğu iddiaları var. Türk-Yunan geriliminin ortasında bulduk kendimizi maalesef. Neden böyle oldu? Aslında ne yapılması gerekiyor? Bugün programın ikinci yarısında bunca kalabalık gündem arasında biraz Türk-Yunan ilişkilerine bakmak istiyorum. Özellikle Ege meselesi, Akdeniz meselesiyle ilgili yorumları, değerlendirmeleriyle tanıdığımız Aydın Sezer yayınımızda olacak. Bugün programın ikinci yarısında kendisine bağlanacağız. Nasıl bu noktaya geldi Türk ve Yunan ilişkileri ve aslında ne yapılması gerekiyor? Türkiye pek çok açıdan haklı da görünen çıkarlarını en iyi nasıl savunabilir sorularına yanıt arayacağız birlikte. Başlamadan hemen frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den ekseni dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz uygulama üzerinden radyoyu yine Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımız var. Twitter'dan da paylaştım. Oradan da bizi dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ve başlayalım eksene. Önce korona rakamlarımızla başlayalım. Bu konuda bir de haber var Rusya'dan. Umarız insanlığın da hayrına bir haberdir aşıyla ilgili. Geçmeden önce ona, vaka sayısı dünyada 20 milyonu aştı. 20 milyon 100 bini aştı. Koronavirüse yakalanan insanların sayısı, can kaybı sayısı 736 bini aşmış durumda. İyileşenler 12 milyonun üzerinde. Ve yine tabii koronavirüs normalleşme gündemi biz de konuşuyoruz. Tartışırken Rusya'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Vladimir Putin açıkladı, Rusya Devlet Başkanı, dünyanın ilk tescil edilen aşısının ellerinde olduğunu söyledi. Ocak 2021'de devreye girecek gibi gözüküyor. Sağlıkçılar önce aşılanacaklar, risk grubundalar. İsmine de Sputnik V vasin aşıdan gelen Sputnik V ismini vermişler. 1957'de Sovyet Rusya uzaya ilk gönderdiği uydunun ismi aynı zamanda Sputnik ve insanlığın şaşırtıcı bir gelişme olmuştu, bilimsel gelişme olmuştu. Umarız bu da insanlığın hayrına bir aşı bulunmuştur, söz konusu olur diye düşünüyoruz. Sputnik'in internet sitesinde bu aşıyla ilgili çeşitli bilgilere de yer veriliyor. Merak edenler de oradan bakabilirler diyelim. Efendim, birazdan Lübnan'la ilgili gelişmeleri aktaracağım ama dün konuşmuştuk. Alptekin Dursunoğlu ile Hasan Diab hükümeti istifa etti. Belirsizlik var Lübnan'da yine. Zaten çok zor hükümet kurulan bir ülke. Parçalı bir yapısı var, Taif sistemiyle kurulmuş. Beyaz Rusya'dan, Belarus'tan ise muhalefet lideri Tihanovskaya'nın ülkeden kaçtığı haberleri geldi. Bir de videosu yayınlandı. Protesto etmeyin, hükümet yetkilileri ne istiyorsa yapın diyen, biraz da pişmanlık beyan eden renkli devrim senaryoları mıydı bu? Lukashenko çok uzun zamandır iktidarda. Sokaklar seçimlerin, pazar günkü seçimlerin ardından birbirine girmişti. Bir de maalesef ölü haberi olduğunu aktaralım ve gündeme geçelim. Lübnan'dan başlayalım. ölü sayısı 163 olarak veriliyor. 4 Ağustos'ta Lübnan'da Beyrut limanında, Beyrut'un göbeğindeki o devasa patlama, amonyum nitrat patlaması ve büyük ihmalkarlıklar var. Tabi 6 senedir orada bekleyen başka bileşenlerle bir araya gelince güçlü bir patlayıcı haline gelen amonyum nitrat. Ancak henüz 6-7 aylık hükümet, Hasan Diab hükümeti istifa etmek zorunda kaldı bu yüzden. Halbuki asıl sorumlular tabii o liman idaresinden geçmişte sorumlu olanlar ve liman ve gümrük idaresi. Dün bakmıştık meseleye. Ben 163 dedim ama kimi yerlerde 200'den fazla olduğu söyleniyor ölü sayısının. Kayıplar da var, onu da belirtmek gerekiyor. Ve Hasan Diab dün Eksen'de bekleniyordu biz konuşurken. Eksen'den sonraki saatlere denk geldi. Basın toplantısı yaptı Bakanlar Kurulu'nun ardından Başbakanlık binasında. Ve Lübnan'ın başına gelen felaket ülkeyi ve devleti sarsan korkunç yolsuzluğun sonucudur dedi. Bu yolsuzluk düzeni devletin kendisinden daha büyük bir durumda ve devleti felce uğratıyor dedi. Yolsuzlukla mücadele edemiyor dedi. Biz daha önce bunu dile getirdik. Yolsuzluğun devletin tüm kademelerinde olduğunu söyledik dedi. Yönetici sınıflardan kaynaklanıyor dedi. Ülkeyi kurtarmaya çalışırken çöküşün sorumluluğunu bunlar bizim üzerimize yıkıyorlar ifadelerini kullandı ve ülkenin kurtulması için bir kapı aralamak amacıyla istifasını sunduğunu hükümetin dile getirdi. Ama tabii buradan pek bir kurtuluş çıkacak gibi değil. Gösteriler zaten geçen seneden beri Lübnan'ı saran ekonomik kriz nedeniyle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a da istifa çağrıları devam ediyor. Bu arada hal böyleyken Reuters haber ajansı kimliğini, ismini, cismini açıklamadığı bir takım yetkililere dayanarak doğrulanmamış iddialar ortaya attı. Lübnan'da bu Beyrut limanında depolanan amonyum nitratın bir güvenlik riski oluşturduğu ve patlaması halinde başkenti yok edeceği konusunda Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın kısa süre önce geçen ay uyarıldığını iddia etti. Haberin içine baktığınız zaman acaba birileri Michel Aoun ve Hasan Diab'a zarar vermek mi istiyor? Böylesine büyük bir iddiayı, çünkü 6 senedir orada beklediği için daha ziyade Hariri hükümetlerinin sorumlu tutulması daha kolay. Oysa işte bunlar da biliyordu dediğiniz zaman işin karakteri değişiyor. Peki o zaman bunu kendisine ortaya atıp ismiyle cismiyle iddia eden, belgelerini gösteren birisi var mı Reuters'ın haberinde? Hayır, yok. Dolayısıyla ortaya dikkat çekici bir şaibe atmış bulunuyor Reuters haber ajansı. Savcı Hasan Oveydat nihai bir rapor hazırlayarak yetkililere gönderdi diye bir ifadesi var. Sadece bir isim geçiyor orada. Dolayısıyla oradan bakmak lazım buna. Reuters da henüz açıklamanın doğrulatılamadığını söylemiş. Doğrulatılmadığı açıklamayı ama haberleştirmede beis görmedikleri anlaşılıyor. Birleşmiş Milletler'den Lübnan açıklaması geldi. Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri, tam dayanışma içerisinde olduklarını Lübnan halkıyla duyurdu. Mümkün olduğu kadar destekleyeceğiz dedi. Reform çağrısı yaptı. Yani BM'nin eline Lübnan'ı kimse düşürmese mi acaba diye de ben düşünüyorum doğrusu. En son Libya biliyorsunuz BM'nin eline düşmüştü. BM aracılığıyla gerçekleştirilen ulus inşası tarafları uzlaştırma sürecinin bugün Libya'yı getirdiği yerde açıkçası ortada. BM biraz tabii çatışan tarafları bir arada tutan ama siyasi nüfuzlardan hiç de azade olmayan bir dünya kurumu, bunu da unutmamak gerekiyor. Onların giriştiği yerden de pek hayır doğrusu gelmiyor. Güvenilir ve şeffaf soruşturma talebinde bulunmuş Guterres. Uluslararası soruşturmaların güvenilirliği maalesef Suriye'deki kimyasal silah yalanlarından bu yana çok zedelendi. Dolayısıyla bir takım devletlerin uluslararası kuruluşlar üzerinde nüfuzlarını kullanarak raporları eğip bükebildiklerini öğrendikten sonra uluslararası soruşturmanın şeffaflığından da insan şüpheye düşmüyor değil. Doğru bile yapacak olsalar işlerini, şimdiye kadar imza attıkları hatalar kendi güvenilirliklerini de sarsıyor. O yüzden Guterres'in bu laflarına çok katılmak mümkün değil. Lübnan Komünist Partisi bu arada açıklama yapmış Genel Sekreteri Hanna Garip ve Lübnan'ın tek çözümünün baskıcı ve dışa bağımlı güçlerden bağımsız bir geçiş hükümeti kurması olduğunu vurgulamış. Özellikle mezhepçi ve bağımlı otoriter sisteme karşı sokağa çıkan yüz binleri selamladıklarını belirtmişler. Tabii Lübnan'ın iç işlerinde herkesin bir payı var, herkesin parmağı var. Körfez hattının Sünniler üzerinden var, İran'ın var, Avrupa Birliği'nin var, Fransa'nın eski egemen güç olarak var. Ve insanlar da kendi aralarında o Şii, öbürü Sünni, öbürü Maruni dedikleri için kendilerine zemin bulabiliyorlar. Bir bizim bildiğimiz anlamda bir modern ulus devlet ve eşit yurttaşlık diye bir şey çok da geçerli olamıyor. Liyakatta bulunmuyor. Biraz buna vurgu yaptığını belirtmek lazım. Bu koşullarda Emmanuel Macron gibi eski sömürge güçleri de Lübnan'da istedikleri gibi at oynatabiliyorlar. Bağışçılar toplantısı Fransa'nın girişimiyle öne çıkmıştı. Ama buradan tabii Lübnan'a ne gibi hayırlar geleceğini çok bilemiyoruz. Herhalde bedava para vermeyecek olsalar gerek diye düşünüyoruz. Lübnan Komünist Partisi Genel Sekreteri buna da dikkat çekmiş. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın da açıklamaları var. Bir an önce hızlıca hükümet kurulsun diyor. Öyle yani. Fransa öyle istiyor. Kurun bakayım bir hükümeti hızlıca diyor. Ama bu mezhep ayrımlarına dayalı sistemde nasıl hükümet hızlıca kurulacak tabii? Fransa'nın temelini döşediği 1930'larda bir sistem bu. Onu kimse yanıtlamıyor. Türkiye'de denkleme girdi bu arada. Enteresan bir biçimde. Hafta sonu aktarmıştım dün size. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'a gittiler. Türkiye'nin yardımları ve Mersin Limanı'nın Beyrut yerine kullanımını teklif etmişlerdi. Türkiye'de bir Fransa ile emperyalist mücadeleye tutuşmuş gibi gözüküyor. Macron'u ciddiye almamak lazım. Bölgenin şımarık çocuğu gibi cümleler, değerlendirmeler yapmışlar. Devlet adamları olarak değişik değerlendirmeler yapmışlar. Fransa istikrarsızlaştırmaya çalışıyor ama Türkiye hiç öyle şeyler yapmıyor. Türkiye oradaki insanları düşünüyor temalarını işlemişler. Macron'a sömürgeci söylem geliştirdiğini söylemişler ama tabii Osmanlı İmparatorluğu Fransa kadar Araplar açısından, Lübnanlar açısından sömürücü bir sistemdi. Çok da farkı yoktu öz karakteri olarak. Böyle bir iddiası var ama tabii ki Fuat Oktay'ın da Afrika'ya dair de var. Yani başkaları gidince onlar sömürgeci oluyor ama Türkiye gidince sömürgeci olmuyor diyor. Özetle gizli ajandasının olmadığını söylemiş kendisi. Orta Doğu'dan birkaç not daha aktarayım. Hazır Lübnan'a girmişken IŞİD'in yeniden canlanmaya başladığı yolunda haberler var. Irak'ta Kerkük güneybatısında bir köyde IŞİD saldırısı olmuş Irak ordusuna, bir ölü var. Uyuyan hücreler deniliyor. Bu IŞİD markası hemen her konuda işe yarar bir marka. Pat diye hücreleri uyandırıveriyorsunuz, orayı karıştırıyorlar. Irak Kuveyt sınırında Amerikan askeri konvoyunda Şii milisler hedef almış. İsrail'de koalisyon krizine dönüştü bütçe planı. Ve iddiaya göre, İsrail medyasının iddiasına göre Netanyahu yeniden bu işin üzerine giderek seçime ülkeyi zorlamaya çalışacak diye. Çünkü tek başına çıkamadı ve mavi beyaz ittifakla Benny Gantz liderliğinde koalisyon kurmak zorunda kalmıştı. Geçen sene 3 kere seçim yaptılar. Bu sene 4. seçim oldu son bir sene içerisinde ve tekrar mı seçime gidecekler sorusu İsrail'de şimdiden doğmuş vaziyette. Evet, Covid-19 dünyadaki rakamları girişte size aktarmıştım. İkinci dalga tartışmaları var. Nasıl bir şey olacak? Ne önemli bir şey olacak? İşte bilim insanları konuşuyorlar, böyle işte okyanustaki dalgalar gibi bir çıkıyor. Ama bazen büyük bir dalganın küçük parçaları olabilir filan. Çok bilimsel tabii şeyler değil bunlar. Biraz sanatsal tabirler gibi geliyor açıkçası bana. Yeni Zelanda'da 102 gün sonra ilk yerel vakalar yine saptanmış vaziyette ki Jacinda Ardern büyük bir tantanayla duyurmuştu. Biz temizledik, bitirdik, kurtulduk diyerek ama toplu etkinlikler tabii her şeyin pandemi bitmemişken toplu etkinlikler, insanların çok fazla bir arada durması bu işin sonunun kolay kolay gelmeyeceğini ortaya koyuyor. Yeniden karantinalar baş göstermiş vaziyette. Hal böyleyken Rusya'dan bir haber geldi. Efendim 5000'in altına ilk kez düşmüş Rusya'da, 4900'lerde hep böyle 9-10 binlerde seyrediyordu ama ölü sayısı 15 binlerde, görece düşük seyrediyor. Ve Vladimir Putin ikinci dalga önlemlerin alınmasından daha dün bahsederken bugün ilk koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu. Rusya Sağlık Bakanlığı Gemalev Enstitüsü'nün aşısını tescil ettiklerini duyurdu. İlk tescillenmiş aşı oluyor bu. Vladimir Putin bildiğim kadarıyla bu dünyada ilk dedi. Etkili olduğunu, bağışıklık sistemi olduğunu ortaya söylüyorlar. Aşı tüm denemelerden geçti deniliyor. Hatta Vladimir Putin'in kızına da aşı yapılmış, ateşi yükselmiş ve daha sonra düşmüş, kendisini iyi hissediyormuş. Sağlık çalışanlarına Ağustos'ta başlayacaklar ama Ocak 2021 deniliyor ve seri üretime de başlamaktan bahsediyorlar. Kitlelerin kullanımı Ocak 2020, onu belirtelim. Sputnik V, vasin kelimesinden, aşı kelimesinden gelen Sputnik V olarak koymuşlar bu aşının ismini. Dünya Sağlık Örgütü Rusya yetkilileriyle, makamlarıyla temasta olduklarını duyurmuş, yakın temasta olduklarını duyurmuş. Rusya Sağlık Bakanlığı da 2 yıla kadar bağışıklık sağladığını, yüksek etkinlik gösterdiğini söylüyorlar ve 500 milyon aşı bir yıl içerisinde üretilebilir deniliyor. Umarız bu faydalı bir gelişmedir tüm insanlık açısından diyelim. Efendim, Cumhuriyetçi Parti Perşembe günü Başkan Yardımcısı'nın Cumhuriyetçiler açıklamaya hazırlanıyorlar. Trump'ın dün basın toplantısı sırasında güvenlik ekibi aniden onu dışarı çıkarttı. Dışarıda bir kişinin vurulduğu söylendi. Güvenceye almışlar, sonra geri döndü. Sıra dışı, benimle ilgisi olmayabilir gibi cümleler kurdu. Tabii Covid konusunda da gaf üstüne gaf kırıyor Trump. İspanyol gribi 2. Dünya Savaşı'nı sona erdirdi gibi bir tarih yazımına şimdi yöneldi. Şimdi İspanyol gribi de 1918-20 yılları arasında 2 sene sürüyor ve 2. Dünya Savaşı ile hiçbir alakası yok olayın. 1945'lere kadar gitmiyor yani olay. Ama Trump böyle şeyler tabii söyleyebiliyor. Kusura bakmayın, artık gülüyorum da Trump'a, başka da bir şey söyleyemiyorum. Yani danışmanları acaba bu konularda bir şey söylüyorlar mıdır diye herkes artık sormayı da bıraktı. Enteresan hikaye. Evet, şimdi gelelim Türk-Yunan meselesine. Birazdan Aydın Sezer'le konuşacağız. Oruç Reis sismik araştırma gemisi Türk Deniz Kuvvetleri'nin refakatinde açılmış vaziyette. Sismik aramalar yapacak ama tabii bu kadar çok gemi oralarda dolaşırken o sismik arama sonuç verecek mi, onu açıkçası bilmiyorum. Bunun bir gövde gösterisi Yunanistan'ın caydırmaya yönelik bir şey olduğu da aşikar. Yunanistan adalar üzerinden Türkiye'nin burnunun dibine girmiş durumda. Ve aslına bakarsanız Ege'yi de ve Akdeniz'i de Yunan Gölü haline getirme hedefiyle maksimalist taleplerle hareket ettiği de aşikar. Ama buna karşı Türkiye'nin uyguladığı politikalar ne anlama geliyor? Gerçekten bunu önleyebilici politikalar uygulayabiliyorlar mı? Çünkü gerçekten iki ülkeyi de bir savaşın eşiğine getirebilecek bir risk de var burada caydırıcı güç sergilerken. Türk hücum botu Kaş'a, Yunan hücum botu Meis Adası'na yanaşmış. Hatta iddialar var, bir Türk sivil teknesine yönelik bir girişim olduğu yolunda. Karşılıklı Kaş bölgesinden de sivil insanlar kaygılarını dile getiren haberleri paylaşıyorlar sosyal medyada. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini koruması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi bugün. Dışişleri Bakanlığı Ömer Çelik AKP adına, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu arda arda açıklamalar yaptılar. Yunanistan'ı korsan anlaşma yapmakla suçluyorlar. Bunun aslında Yunanistan'ın Mısır'la en son yaptığı, 6 Ağustos'ta yaptığı deniz alanlarını sınırlandırma anlaşmasının üzerine geldiğini söylüyorlar. Şimdi tabii herkes deniz alanlarını sınırlandırma anlaşması yapıyor. Herkesin anlaşması birbiriyle çakışıyor ve ortaya böyle bir kaos çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in devreye girmesi üzerine daha önce ilan edilen denizcilik ikazı, bu Navtex, onu iptal etmişti. Gemiler geri çekilmişti ama Mısır'la Yunanistan'ın anlaşma yapması üzerine tekrardan bu Oruç Reis'in gönderilmesi süreci başladı. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin iyi niyet jesti yaptığını söylüyor. Mevlüt Çavuşoğlu da bunu söyledi. Almanya ve Avrupa Birliği'nin ricası üzerine bir jest yaptık ama Yunanistan beklediğimiz gibi bu jeste Mısır ile korsan anlaşma yaparak yanıt verdi söylemi var. Yunanistan'ın Türkiye'nin faaliyetlerine itiraz etmesinin hukuki dayanağı olmadığını söylüyor. Kıta sahanlığı kesmesi hakkaniyet ilkesine aykırı. Meis Adası tabii orada, Türkiye'nin burnunun dibinde. Sanki Yunanistan ana karasıymış gibi, ki çok uzakta, 500 küsür kilometre uzakta Yunanistan'dan. Onu oradan bir de uzattıkları zaman bütün Akdeniz'e hak sahibi olabiliyorlar. Peki ama buna karşı ne yapmalı? En başta dediğim gibi bu soruları yönelteceğiz Aydın Sezer'e programın ikinci yarısında. Türk Dışişleri Bakanlığı bu arada Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren bir haritada paylaşmış durumda. Yetkililerden başka açıklamalar da var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelin Akdeniz'de tüm ülkeler olarak birlikte hareket edelim, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım dedi. Böyle bir diplomasiye de bir parça kapı aralayacak şekilde davranıyor. Türkiye'de de iç siyasette tabii ki çok kullanılıyor bu ve Navtex'in geri alınması daha önce, bu sonuncusu değil, içeride tepki ile karşılanmış idi. Şimdi onun üzerinden yeniden yeni bir Navtex ve Oruç Reis'in bu işe kalkışması var. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklama yaptı bu konuda. Müttefik dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun bir biçimde çözülmesi gerektiğini söyledi. Tabii mesela Ege'de pek uluslararası hukuk geçerli olamıyor. Çünkü Yunan adaları Türkiye'nin burnunun dibinde. Orada siyasi tezleri var Türkiye'nin. Ama Akdeniz'de işlerin boyutları Libya ile yapılan deniz alanlarını sınırlandırma anlaşmasıyla bir anda değişivermişti. Bu bilek güreşi de bitmek bilmiyor. Yunanistan Avrupa Birliği'ne acil toplanma çağrısı yaptı. Türkiye konulu toplantı talep ediyor. Dendias Yunan Dışişleri Bakanı kıta sahanlığımızdan çıkın diye açıklama yaptı. Anadolu'nun uzantısı, Meis'in uzantısı, Yunanistan'ın uzantısı, teknik boyutları da olan bir mesele bu. Bir de Yunanistan'ın Mısır'ın ardından Libya'nın doğusunu kontrol eden ve onların da uluslararası tanınma sahibi olduğunu anımsatalım. Tobruk'taki parlamento üzerinden Libya hükümetiyle de bir anlaşmaya girişebileceği yolunda da haberler olduğunu aktaralım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azeri Bakan'ın yeni bakan ilk ziyaretini de Ankara'ya yaptı. Görüşmesi sırasında da bu konuda Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı, açıklamalar yaptı Doğu Akdeniz'le ilgili olarak. Suçlanacaksa Yunanistan suçlansın dedi. Bu iş daha hakikaten dallanacak, budaklanacak, öyle gözüküyor. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bu arada Ermenistan'a Sevr tepkisi var. Sevr Anlaşması'nı Azerbaycan topraklarında yıllardır işgal sürdürüyor Ermenistan. Dolayısıyla Sevr'le ilgili 100. yıl dönümü nedeniyle Ermeni makamlarının açıklaması kabul edilemez. İşgal ve imha planlarının hayasızca ortaya konduğu ibret vesikasıdır Sevr Anlaşması. Lozan Sevr'i yırtıp tarihin çöplüğüne attı demiş. Ne kadar enteresan. Halbuki Türkiye'de Lozan'ı habire tartışmaya açıyorlar. Şimdi birdenbire Lozan'ın Sevr'i yırtıp tarihin çöplüğüne attığı tezi mi kullanılıyor diye insanın aklına tabii sormak geliyor. Evet, ve Beyaz Rusya vaktimiz azalıyor. Meydan kalkışması 2014 Ukrayna'daki bunun benzeri mi diye herkes sordu. 9 Ağustos'ta Beyaz Rusya'daki seçimler. Lukashenko Sovyet döneminden çıkışta aslına bakarsanız sosyoekonomik olarak belli dengelerin tutturulmasını sağlamış bir isim ama çok uzun süre iktidarda kaldı ve değiştirmek de mümkün olmuyor. Genç bir kuşak geliyor aşağıdan. O kuşağın siyasi eğilimleri ise tabii ayrı bir tartışma konusu, daha Avrupacı, Batıcı, özelleştirmeci. Dolayısıyla Belarus'ta, Beyaz Rusya'daki daha sosyal devlet diyelim, sosyalizm, komünizm demek biraz zor ama uygulamaları çok da tutmuyor birbirini. Seçimler düzenlendi. %80'e vardığı söylendi Lukashenko'nun oy oranı. Muhalefet liderlerine baskılar yapılmıştı. Tikhanovskaya %9.9 oy aldı diye açıklandı. %50'den fazlasını aldım iddiasında bulundu ama Litvanya'ya kaçmış durumda. En son protesto gösterileri ve bir kişi de hayatını yitirmiş durumda. Polis gösteriler karşısındaki organize olduğu da anlaşılıyor. Belli düzeylerde ama çok zayıf. Belki böyle sonuçlanacağı da aslında aşikardı. Kontrol altına alınmış gözüküyor. Lukashenko'nun da hiç desteği olmadığını söylemek doğrusu yanlış olur. Tihanovskaya'nın Litvanya'dan ya da giderken belki yaptığı videolar var. Dün akşam saatlerinde ülkeyi terk ettiği iddiaları var. Ve iddialarda da sonuçları kabul edin, protesto gösterilerinde bulunmayın diye salık vermiş halka. Rusya'dan dinleyen arkadaşlara sorduğumda aldığım yanıt oldu. Varşova'da, Moskova'da, Polonya'da, Kiev'de, Ukrayna'da da Beyaz Rusyalıların protesto gösterileri vardı. Sputnik muhabirine çok sert müdahaleler, birden fazla muhabirin başına işler gelmiş anlaşılan. Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova'nın açıklamaları vardı. Gazetecilere kardeş bir ülkeden böyle muamele yapılmasını kabul etmediklerini söyledi. Sputnik ve Russia Today'in genel yayın yönetmeni Margarita Simonya'nın yine gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılması çağrıları vardı. Akreditasyon taleplerinde problem çıkarttığını Belarus yetkililerinin ondan şikayet etti Zaharova. Tihanovskaya suikast girişiminin önlendiği haberini demin ihmal etmişim size söylemekte. Bir de böyle bir şey var. Belarus'un Devlet Güvenlik Komitesi, ki KGB kısaltması, Valeri Vakulçi'nin açıklaması bir yandan da böyle. Kadının başına bir iş gelmesi halinde tabii olayların büyümesi riski de olduğunu anımsatmak gerekiyor. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'nden de bu gelişmelere tepki geldi. Pompeo Dışişleri Bakanı, bağımsız, adil değil, derin endişe duyuyoruz. Yine Avrupa'dan da bu açıklamalar geldi. Kendi içlerinde mesela Orban'la ilgili de böyle şeyler söylüyorlar Macaristan lideri, ama tabii çok da benimsemedikleri yönetimler olunca, ya da Venezuela ya da Bolivya, birdenbire o seçimler yolsuzlukla itham ediliyor, hileyle itham ediliyor. Doğrusu Lukashenko'nun aldığı oy oranı bana da çok fazla geldi, ama öyle kadının bir anda büyük çıkış yapmasını da beklemiyordum. Belli bir oy tabanı olduğunda ihmal etmemek lazım Lukashenko'nun Beyaz Rusya'da. Tabii Batılılar böyle açıklamalar yaptıkları zaman da ülkenin iç işlerine karışmak için birilerinin beklediği algısı artık yaratıyor. Mike Pompeo sokak gösterilerine dair de açıklama yapmış, her zaman olduğu gibi. Demokratik süreçlere bağlılık, insan haklarına saygı, ama tabii Amerika o kadar birbirine girdi ve polisin en son Portland, Oregon'dan öyle gösterileri geliyor ki orada acaba bu saygı var mı diye de sorular yöneltiliyor. Tabii iki tarafta da olması gerekiyor bu saygının, onu belirtmek lazım. Sizin eviniz camdan olunca, başkalarına laf edince çok da bu işe yaramıyor ve bu artık Batılılar için de son derece geçerli. Eskiden olsa belki değildi ama şimdi öyle. NATO'da hemen protestolar sırasında uygulanan şiddeti kınamış. Barışçı gösteri, tabii bu tarz kalkışmalarda barışçı gösterinin sınırları maalesef aşılabiliyor. Güvenlik güçleri de iki tarafta birbirini suçlayabilir hale geliyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Efendim, şimdi bir ara verelim. Maxim Fadayev'den Vudvoem birlikte dinleyelim. Az sonra Aydın Sezer'le burada olacağız. Türk Yunan gerilimini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Нас разместят с тобой в разных палатах. А может, мы с тобой как два гения, как будто два Нобеля лауреата. Мы можем стать с тобой океанами, и нас разделят с тобой материками. Мы можем стать с тобой вечно пьяными, а может, мы ангелы над облаками.
Солнце на земле, день за днем, и под ярким самым мир, болтаждем.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Kerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Aydın Sezer var. Hoş geldiniz Aydın Bey yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceyda Hanım.
Çok teşekkürler Aydın Bey katıldığınız için. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir Navtex meselesi yaşanmıştı. Ama Almanya'nın devreye girmesiyle bu denizcilik notu, Akdeniz'de enerji aramaları, egemenlik alanları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge tartışmaları arasında bir sakinlik hasıl olmuştu. Çok eleştiri aldı Türkiye içerisinde hükümetin geri adımı. Ve şimdi ikinci kez aynı şey yaşanıyor. Türkiye yeniden bir Navtex ilan etti ve gerilim başladı. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Yani hükümet neden ilkini geri aldı, birdenbire ikincisi devreye girdi ve nasıl oldu da böyle bir noktaya geldik biz? Göz göre göre mi oldu bütün bunlar? Teknik bir mesele olduğunu biliyorum ama siyaseten de anlamaya çalışmak bağlamında soruyorum. Öncelikle Türkiye ile Yunanistan bunun üzerinden gerçekten bir çatışmaya girebilir mi? Nasıl buraya geldik, onu sormak istiyorum.
Şimdi Ceyda Hanım, belirttiğiniz üzere yaklaşık 20 gün önce Navtex ilan ettiğimiz Navtex sahası dün Oruç Reis'in açıldığı sahayla aşağı yukarı aynı. Yani birebir aynı koordinatlar olduğu görülüyor.
Evet.
Dolayısıyla öncelikle şunu saptamamız gerekiyor. Bu Navtex'in Mısır-Yunanistan deniz sınırlarını belirleme anlaşmasının sahasıyla, yani 26-28 derece boylamları arasıyla bir ilgisi yok. Bunu neden söylüyorum? Dün akşam Dışişleri Bakanlığı Oruç Reis'in faaliyet göstereceği sahanın koordinatlarını ve çizimini resmen yayınladığı halde, o haritada da hem Oruç Reis'in görev sahası hem Mısır-Yunanistan anlaşması belli olduğu halde, ne yazık ki ülkede her önüne gelenin çizdiği bir haritayı esas ve baz alan insanlar, ki ne yazık ki bunlar sıradan insanlar da değil, TV'lerde analiz yapan eski asker, eski akademisyen, hatta deniz hukukçusu olduğunu iddia edenler de kendi yarattıkları haritayla yorum yapıyorlar. Bir defa şunun altını tekrar çizelim. Bizim ilan etmiş olduğumuz Navtex, Mısır-Yunanistan anlaşmasına karşı bir meydan okuma, bir tanımama, bir misilleme yapma anlamı taşımıyor. Bugün yapılması gereken aslında buydu. Bunu şahsen tasvip etmesem de Libya anlaşmasını yaptığımız günden bugüne kadar gelinen süreç içerisinde elimizde kalan tek enstrüman bu olduğu için vurguluyorum. Bir defa biz bugün bu Navtex'le 28 derece boylamının soluna geçmediğimiz müddetçe zinni olarak da bu anlaşmayı sanki kabul etmişi anlamı ve sonucu çıkıyor. O nedenle önümüzdeki günlerde ve mümkün olduğu kadar kısa sürede 28'in soluna, yani 26-28 derece boylamlarına yönelik bir Navtex ilan etmezsek, bu çok açık ve net söylüyorum, Libya'nın açtığı, kendi ayağımıza kurşun sıktığımız yoldan sonra gelinen ikinci büyük yanlış olacak. Birincisi bu. İkincisi, Oruç Reis'in şu anda görev yaptığı saha 20 gün önce ilan ettiğimiz sahaydı ve bu sahada Yunanistan Meis'ten kaynaklı, Meis'in konumundan kaynaklı kıta sahanlığı iddiasında bulunuyor. Ve bu nedenle de Oruç Reis'e karşı tepki koyuyor. İşte karşı Navtex ilan ediyorlar, savaş durumuna filan geçiyorlar. Oysa bu saha bizim açımızdan da aynen Yunanistan'ın hak iddia ettiği gibi bir saha. Dahası biz bu sahayı 2-3 ay önce Birleşmiş Milletler'e kıta sahanlığı olarak bildirdik.
Evet.
Dahası bu sahada TPA'ya ruhsatlar verdik. Yani burada şehir ve deniz güvenliği açısından, sadece üçüncü şahısların güvenliği açısından bir duyuru yapılması yeterliydi. Böylesine kapsamlı bir Navtex'e bile ihtiyaç yok.
Dolayısıyla yani yanlış yerde Navtex mi konuluyor diyorsunuz? Neden peki hala?
Ben öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle karıştırıyorlar. Efendim o zaman Yunanistan niye karşı çıkıyor? Çünkü Yunanistan hak iddiasında bulunuyor. Biz de hak iddiasında bulunuyoruz. Yani o bölgeye Yunanistan Navtex ilan etse aynı tepkiyi biz de koyacaktık. Buradaki gerilimin sebebi sismik araştırma falan filan değil. Zaten bu kadar kalabalık gemi sürüsünün olduğu bir yerde sismik araştırma da yapılmaz. Kaldı ki orada sismik araştırma yapılmasının bir ekonomisi de yok. Burada temel espri egemenlik alanı işaretleme. Evet. Bir iz bırakma boyutu.
Evet.
Dolayısıyla prensip olarak Türkiye'nin Navtex ilan edip etmemesi farklı bir konu. Ama o sahada Mısır-Yunanistan anlaşmasına bir cevap verilmemiş olması farklı bir konu. Yani bunu çok net bir şekilde...
Ama öyle diyorlar Aydın Bey, Mısır-Yunanistan anlaşmasına karşı bu adımın atıldığı söyleniyor. Efendim, yani bizzat dışlarının açıklamasında da var.
Bunu söylüyorlar da yanlış söylüyorlar. Ben Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ilan ettiği haritaya bakıyorum. Oruç Reis'in faaliyet yaptığı sahanın bitim noktası 28. boylamın en alt ucu. Yani Mısır-Yunanistan anlaşmasının en sağdaki ucu. A noktası. Yani böyle bir şey yok. Şimdi insanlar harita okumayı bırakın, harita yapma merakı hasıl olmuş bir takım insanlarda. Herkes kafasına göre bir harita çiziyor ve o haritayı çizerken de ne yazık ki ne Mısır-Yunanistan anlaşmasının nereyi kapsadığını biliyor ve ne Navtex ilan edilen sahanın anlamını ve önemini biliyor. Ben çok açık bir şey söyleyeyim. Bu Navtex elbette Yunanistan'ı çıldırtacak. Elbette Yunanistan'ı tepki koyduracak. Bunda hiçbir sorun yok. Bu zaten beklenen bir şeydi. Ama tekrar ediyorum, bu Mısır-Yunanistan anlaşmasına misilleme ya da tepki Navtex'i değil. Bize lazım olan oydu. O nedenle de ben bu Navtex'i sadece Yunanistan'a değil, bizim iç politikaya karşı da ilan edilen bir Navtex olarak görüyorum, evet, ve değerlendiriyorum.
Peki, şimdi Avrupa... Buyurun, devam ediyorsunuz. Buyurun, kesmeyeyim.
Şimdi burada Navtex ilan etmemizin, edip etmememizin gerekli olup olmadığını tartışırken ikinci büyük temel hatamız da şu: biz neyse yönelik Yunanistan'ın maksimalist tezlerini o kadar ciddiye alıyoruz ki ve o kadar cevap ve laf yetiştirme zorunda hissediyoruz ki kendimizi. Efendim uluslararası hukuka göre şöyle haklıymışız, böyle haklıymışız. Ya bizim ne dediğimiz önemli değil. Mısır kabul etmiyor 2003 yılından beri. Meis'in Yunanistan'ın maksimalist tezlerindeki iddiasını Mısır Arap Cumhuriyeti bile kabul etmiyor 2003 yılından beri. Dolayısıyla benim bugün Meis'in güneyinde Navtex ilan ediyor olmam, maalesef çok açıkça söylüyorum, Yunanistan'ın Meis tezine laf yetiştirme ya da cevap verme şeyinden kaynaklanıyor, güdüsünden kaynaklanıyor. Hiç gerek yok efendim. Ona hiç gerek yok. Eğer Meis'in gerçekten bir kıta sahanlığı olacağını Yunanistan zannediyorsa ya da istiyorsa, adanın doğusundan batısından aşağı bir şerit indirirsiniz. Onun solu ve sağ zaten Türkiye'ye ait olduğu için gelip orada nasıl kıta sahanlığı araştırması yapacaklar seyredersiniz. Dolayısıyla bunu ciddiye almaya gerek yok. Zaten Yunanistan'ın Meis tezini Türkiye'den başka ciddiye alan da yok. Yani Yunanlılar da ciddiye almıyor. Yunanlıların bugün burada gürültü kopartmaların sebebi, hikmeti 28. boylamı meşrulaştırmak yolunda. Yani biz Yunanistan'ın masadaki maksimalist tezine laf yetiştirmeye çalışıyoruz.
Maalesef. Laf yetiştirirken bir anlamda tırnak içinde tersinden bir meşrulaştırmanın da yolu mu açılıyor, evet, yani bu durumda?
Evet, açılıyor. Çünkü bu gidişle eğer önümüzdeki günlerde Libya-Yunanistan anlaşması da, ki evet, medyada zaten görüşmelere yönelik bilgiler, evet, yer alıyor son günlerde. Yani bu Mısır-Yunanistan anlaşmasının en batıdaki 26. derece boylamanın üzerindeki E noktasını İtalya'nın güneyindeki İtalya-Yunanistan anlaşmasının güney ucuyla birleştirdikleri anda bizim Libya mutabakatıyla nasıl kendi ayağımıza sıktığımız daha da net anlaşılacak. Bunu ilk günden beri söylüyorum diye söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın, ama biz Ege'deki statükoyu lehimize ve pardon Akdeniz'de lehimize olan statükoyu bozduk ve bugün bu sıkıntıyla karşıyayız.
Nasıl oldu efendim o? Siz ısrarla mesela Ege'de Türkiye'nin siyasi bir pozisyonu olduğunu bugüne kadar ve askeri caydırıcılığını da eksik etmeden bu siyasi pozisyonu savunabildiğini, ancak Akdeniz bu işin içine girdiği andan itibaren işlerin değiştiğini söylüyorsunuz. Biraz açar mısınız? Nasıl oluyor da bunu tek yapabildik kendi kendimize?
Şimdi Ceyda Hanım, burada son günlerde özellikle denizci eski asker subayların neredeyse tamamına yakın, birkaç kişi hariç, Sayın Babiroğlu hariç mesela, bir tanesi şu anda aklıma gelen, Yunanistan ana kara parçasının Mısır'la karşılıklı kıyısı olmadığını iddia ediyor. Ve bu doğru aslında. Evet, haritaya baktığınız zaman Yunanistan ana kara parçasından kaynaklanan, bizimle kesişen, bizim iddialarımızla kesişen Akdeniz'de bir yer yok gibi. Ama biz burada diyoruz ki Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de muhatap almasına gerek yok. Yaptığımız temel hata şu: oradaki Girit ve Rodos adasının deniz alanlarıyla ilgili bugün karşılaştığımız sonucu öngöremeyişimiz. Şimdi 26 derece boylamı Girit'ten aşağı iniyor. 28'de Rodos'tan aşağı iniyor. Yani Mısır Deniz Hukuku Konferansı'na tabi bir ülke olarak Yunanistan'la oturup Ege'de mi Akdeniz'de mi olduğu bile tartışmalı olan Girit ve Rodos'a deniz alanı yarattı. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bizim şu anda 26-28 derece boylamları arasında karşı maruz kaldığımız durum adaların kıta sahanlığından kaynaklanan bir durum. Ha, biz bunu adaların kıta sahanlığı olamaz diyoruz. Evet, 50 yıldır bunu söylüyoruz ve işin garip tarafı da haklıyız. Fakat uluslararası Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı adalar bahsi böyle söylemiyor. O farklı söylüyor. Bu ülkelerin ikisi de taraf olduğu için biz adalara kendi elimizle bir de deniz alanı yaratma meşruiyeti kazandırdık. Ama Mısır o kadar, tırnak içinde söylüyorum, vicdanlı ki Meis'e aynısını vermiyor. Yani Rodos'a verdiğini Meis'e vermiyor. Şimdi ne olacak? Girit ve Rodos'un yukarıya doğru, Ege'ye doğru çıktığınız zaman Yunanistan bazı adalarda başlayacak deniz alanı olduğunu ve emsal gösterecek. Diyecek işte Girit'te var, işte Birleşmiş Milletler'e de kote ettirdim, işte bu UNCLOS'ta da var, Mısır'da deniz hukuku konferansına tabi. Yani durup dururken kendi başımıza yarattığımız sıkıntıyla karşı karşıyayız ve bugün de tekrar ediyorum, Oruç Reis'in dolaştığı sahalardaki Yunan hezeyanını ya da Yunanistan itirazını o kadar üst perdede tutuyor ki Yunanistan, biz de aslanlar gibi savunuyoruz. Bu arada 28 derece boylamının solunda ne olup bittiğini bilmiyorum. Tekrar ediyorum, eğer AKP hükümeti ya da devlet kısa bir süre içerisinde 28'in soluna yönelik yeni bir Navtex ilan edip oraya Oruç Reis ve veya başka bir gemi ve donanmayı göndermezse o bölgenin zımmi olarak gittiğini kabul etmiş anlamına gelecek. Ve bunun da siyasi bir sorunu, siyasi bir sonucu olacak demiyorum. Yani bu sandıkta ya da şurada burada anlamında söylemiyorum. Bunun hukuka da konu olacak, buna alet olan herkesi bekleyen, maalesef şu anda açıkça kullanamadığım bir tabirle, suçlanmayla karşı karşıya kalacaklar. Bu kadar evet. Net söylüyorum.
Peki efendim, birkaç dakikam daha var. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi geçen sefer Almanya devreye girmişti. Avrupa Birliği bu konuda gerçi biraz bölünmüş gibi gözüküyor ama Türkiye'den bakıldığında en azından Yunanistan'ın arkasındaymış gibi de bir görünüm var, oluşuyor. Şimdi tekrar Yunanistan ortalığı velveleye veriyor ve Avrupa Birliği'ne topu atıyor. Buradan Türkiye'nin bir beklentisi olabilir mi Avrupa Birliği'nden? O konuda ne düşünürsünüz? Avrupa'nın burada yapabileceği bir şey olabilir mi ya da denge?
Türkiye yakın tarihine, bugün Türkiye'yi bu politikayı oluşturanlar Türkiye'nin yakın tarihini biliyor olsalar zaten böyle bir şeye tevessül etmezlerdi. Yunanistan Türkiye ile hiçbir zaman hiçbir konuda karşılıklı iki egemen devlet gibi yan yana gelmedi. Masaya oturmadı. Ya arkasında Avrupa Birliği vardı, ya NATO vardı, ya ABD vardı. Evet. Bugün yarın da muhtemelen Trump olacak, onu söyleyeyim. 1995-96'da Kardak krizinde bile Clinton ve ABD bize Yunanistan'la Uluslararası Adalet Divanı'na gidin dedi Ceyda Hanım. Evet, yani bir bırakın Girit'i, Rodos'u, Meis'i, bir Kardak için bile bizim Batılılar bizim Uluslararası Adalet Divanı'na gitmemizi önerdi ve salık verdiler. Ama biz gitmedik. Çünkü belli bir güç vardı. Dolayısıyla son cümlemi bir kez daha tekrar ederek söylüyorum. Ege'de güce dayalı siyasi tezimizi Doğu Akdeniz'de de aynen koruyorduk. Ve Doğu Akdeniz'de bu tip adımların atılmasının statükoyu bozacağını iddia ederek pekala savaş nedeni sayabilirdik. Bunları yapmak yerine uluslararası hukuku temel alarak tırnak içinde Libya ile saçma sapan bir anlaşma imzaladık. Ve bugün onunla yüzleşiyoruz. Tekrar ediyorum, bunun bir bedeli olacak. Net söylüyorum. Asker, peki, sivil bürokrat ya da siyasetçi bilemiyorum ama bunun bir bedeli olacak. Bunu net olarak söyleyebilirim.
Bu noktada hemen aklıma geleni, yani kapatacaktım ama Cumhurbaşkanı'nın da sürekli diyaloğu kapı aralayan da söylemleri var. Hani gelin beraber yapalım diye. Yani biraz böyle tuhaf tezatlar da oluşturuyor. Anlayamıyor insan.
O zaman şöyle bir şey var. Biz en başta 50 yıldır söylediğimiz masada çözelim. Bu siyasi sorundur. Eğer gelmiyorsan güce dayalı olarak çözümsüzlüğü çözüm yapıyoruz tezimize. Eğer biz şimdi görüşme diyorsak o zaman, yani çok özür dilerim, biz Libya anlaşmasını, müzakere pozisyonumuzu güçlendirmek için mi yapmıştık? Eğer öyle yaptıysak o zaman düne kadar biz burada müzakere masasına oturmalıydık. Şimdi adamlar başka bir müzakere pozisyonu denediler, koydular Türkiye'nin karşısına. Ve biz o durumda müzakere diyoruz. Bu büyük bir çelişki. Yani çok net söylüyorum, büyük bir çelişki.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum.
Rica ediyorum.
Aydın Sezer, daha herhalde Alevi bunun yanacak gibi gözüküyor. Beraber takip edeceğiz. Tekrar değerlendirmenize başvuracağız. Çok teşekkürler.
İyi günler diliyorum. Sağ
olun. Evet, Aydın Sezer'le görüştük. Hakikaten Türk-Yunan gerilimi buradan Türkiye'ye ne kazandırır diye sormak ve belki akıllı tezler üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulmuş bir ülke değil, Yunanistan'la sorunlar da yeni değil, geçmişte nasıl bu yönetilmişti ve hatalar nerelerde diye sormak da gerekiyor, öyle gözüküyor. Efendim, Maxim Fadeyev'den gideceğiz bugün. Bu sefer Gregory Lanz'le, Rusya'nın çok önde gelen şarkıcılarından bir tanesi, bir şarkısı var. Orlu İli Voroni ismini taşıyor. Kartallar ve Kargalar. Veda edelim, yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın diyelim.
Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь счастье не за горами, оно там, где хотят. Зачем же мы потерялись среди историй ненужных? Надежды не оправдались, никто не виноват. Когда его несет.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.